Ayrım 7. Dünya hepimize yeter. Sarkis Çerkezyan. Sayfa 77. Tahsil sorunu. Annem, yeni gelişmekte olan burjuvazi kültüründen nasibini almış, öğretmenlik yapacak kadar tahsil sahibi, Fransızca ve piyano çalmayı bilen bir insandı. Eğitim konusunda tutkuluydu. Bizim tahsil sorunumuz aile içinde yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. İstanbul'dan teyzemlerden Ermenice bir alfabe getirttiler. Babam akşamları gaz lambasının ışığında "Aypen kim?" diye öğretmeye başladı. Herhalde kendisinden çok korktuğum için safsaklamayacağımı düşünerek derslerime özellikle babam bakıyordu. Ertesi günkü dersimin yerini işaretler. "Bak, yarın akşam bunları sana soracağım. Gündüz sakın oyuna dalıp ihmal etme, kemiklerini kırarım bilesin." der ve ben hemen kendimi uyku meleklerinin kucağına atardım. Sonra babam çarşıya, ben sokağa, bahçeye, oyuna. Ağaçların üstünde yırtılmadık ne üst kalır ne baş. Akşam babamın evine dönme zamanı içime bir sızı çöker. Zavallı anacağızım, beni korumak için hemen karnımı doyurur ve yatırır. Tabii ben korkudan uyur gibi yaparım. Babam gelir yemeğini yer, sonra beni sormaya başlar. Anam da, "Aman Gazaroz efendi, biraz keyfi yok da yatırdım," diye beni korumaya çalışır. Ama babam bilmez mi beni? "Kaldı şu teresi, bakalım derslerini hazırlamış mı?" der. Sonunda korktuğum başıma gelir. Kitabı sakladığım yerden anam bulur çıkarır. Tabiatıyla ben yaprağını bile açmadığım kitaptan ne okuyabilirim? Ve başlar babam çat pat vurmaya. O vurdukça ben daha çok saçmalar, korkudan oturduğum yere işediğim bile olurdu. Günler ve aylar böyle geçip giderken, geceleri annem ve babam biz yattıktan sonra kendi aralarında bizleri okutmak için İstanbul'a göndermeyi tartışmaya başladılar. Annem, "Ereğli'de okul yok, çocukları götürelim İstanbul'da okutalım," diye ısrar ediyor, fakat babam pek taraftar değildi. Adamcağızın itirazının sebebinin neden ileri geldiğini pek kestiremezdim o günlerde. Ama şimdi daha iyi anlıyorum ki parasızlık da asıl neden. Çünkü babam her ne kadar fazla okumuş değildiyse de tahsile çok önem veren biriydi. Bu hususu ileriki hayatımız boyunca gözlerimizle gördük ve yaşadık. Nihayet gün oldu, ablam Münevver'i İstanbul'a Aznif teyzemlerin yanına gönderdiler. Sene 1926-27. Annemin esas amacı beni ve Ereğli'de doğan kız kardeşim Melina'yı da alıp İstanbul'a gelmek ve çocuklarının başında bulunmak. Babam bunu kabullenmedi. Muhacirlik dönüşü elinde olan tüm mal varlığını kaybetmiş bu eski banker tüccar, haklı olarak İstanbul bir yere, gibi bir yere gelip kapıcılık yapıp basamak silemezdi. Bunu gururuna yediremezdi. Annem bu konuda tek başına babamı ikna edemeyeceğini anladıktan sonra Simpat Efendi'nin hanımından yardım istedi. Simpat Efendi'nin eşi ağırbaşlı, olgun bir kadındı. Çocukları İstanbul ve Avusturya'da eğitim görüyordu. Varlıklı bir evin hanımıydı. Babamın da o aileye karşı büyük bir saygısı vardı. Nihayet bir yandan annem, bir yandan da çevreden gelen baskılar sonucu babam İstanbul'a gelmemizi kabul etti. Bütün bu safhaları ben geceleri yarı uyanık izliyordum. Bir gün babamın çıkmamam için gövdesine dikenli tel sardığı kiraz ağacının üzerindeyken, elbiselerim lime lime olmuş bir halde, babam bahçe kapısından içeri girdi. Her ne kadar ben yaprakların arasına saklandıysam da beni gördü ve zar zor ağaçtan indirdi. Başladı acımasız dayak faslına. Bir ara elinden kurtuldum. Bahçenin dip tarafındaki duvarın üzerine çıkıp develiye atladım. Babam öfkeyle "Gel ulan buraya," dese de imkanı var mı? Ben babama hitaben "Şimdi döv bakalım. Öbür gün ben İstanbul'a gittim de Sarkis'i bul da döv," demişim. Benim bu sözlerim daha sonraları kendisinin Ereğli'de, bizim İstanbul'da olduğumuz yıllarda, eşinden ve yavrularından uzak kaldığı vakit içine dert olur, "Vay yavrum vay," der. Zaten de benim gibi gözü suluydu, ağlarmış. Babam gelmedi İstanbul'a. Ben gidip de İstanbul'da kapıcılık yapamam dedi, Ereğli'de kaldı. 5. Bölüm. İstanbul'da yaşamak ve okumak. Hayalden gerçeğe. Yıl 1928. Küçük kız kardeşim Melina, tehcir sonrası Ereğli'de dünyaya gelmişti. İstanbul'a gelirken annem, ben ve Melina birlikte trene bindik. Yaşım icabı Ereğli istasyonundan yaşlarımız küçük olduğu için bana ve Melina'ya yarımşar bilet kesildi. Trenimiz hareket etti. Yolda kondüktör biletlerimizi kontrol geldiğinde benim için "Bu çocuk 8 yaşından büyük, buna tam bilet keseceğiz" diye tutturdu. İyi hatırlıyorum. Tren Ayrancı istasyonunda durdu ve annemden tüm itirazlarına rağmen 8 lira alıp yeni bilet kestiler. Bunun üzerine "Anne bunlar bizi soyuyorlar" diye durmadan ağladığımı unutamam. Daha önce de belirttiğim gibi annem Karaman'daki Ermeni okuluna İstanbul'dan tayin edilmişti. Vaktiyle İstanbul'da Gedikpaşa Mesropyan Ermeni Okulu'nda öğretmenlik yapıyormuş. Dolayısıyla İstanbul'u iyi biliyordu. Ereğli'de kendi aramızda bir sır vardı. Bu sır denizdi. Deniz hakkında bildiklerimiz sadece annemden duyup işittiklerimizdi. Tren İzmit'te çarşının içinden geçer. Biz kompartmanda uyuyoruz. Annem, "Sarkis oğlum kalk bak denize geldik" diye uyandırdı. Zaten annem denizi anlattıkça bu kadar büyükse olur muymuş diye merak edip duruyordum. Pencereden dışarı baktım. Tren hattı tam deniz kenarını biraz yukarıdan yalayıp geçiyor. Kıyıya yakın billur gibi berrak. Adeta dibindeki çakıl taşları sayılabilen bir su. Üstünde bir yelken direği ve içinde bir tek kişi olan bir kayık. Kayığın içindeki adam beşikteki bir çocuk gibi dalgaların üstünde hafif hafif sallanıp duruyor. O kayık o gün bugün gözümün önünden hiç gitmedi ve gitmez. Denizle ilk tanışmamız böyle oldu. Haydarpaşa tren garında bizi teyzem Aznif Hanım ve eşi Parsel Şahrikyan Efendi karşıladı. Annem benim ve Melina'yı tiftik yününden örülmüş kendi beyaz şalına sardı, üşümeyelim diye. Bekleyip duruyoruz. "Hadi gidiyoruz" dediler, kalktık. Bu arada meğerse biz Galata Köprüsü'ne gelmişiz. O içine girip oturduğumuz şey de vapurmuş. Böylece vapurla da tanışmış oldum. O yıllarda Galata Köprüsü'nden geçiş 40 paraydı. Köprünün iki başında iki taraflı kulübeler vardı. Boynu meşin çantalı adamlar geçenlerden 40 para alırlardı. Otomobil desen yok denecek kadar az. Gedikpaşa Neviye Sokağı'nda oturan teyzemlerin evine faytonla gittik. Faytonda yer kalmadığı için Şahrikyan Efendi arkamızdan yürüyerek geldi eve. Ereğli'deyken annem İstanbul'da evlerin hepsinin birer numarası olduğunu, numarayı bilmediğin zaman evi bulamayacağını söylerdi. Aznif teyzemin iki oğlu vardı. Hrant benden epeyce büyük, Arto daha ufaktı. Ev bir oda bir sofadan oluşuyordu. Kadırgaya inen merdivenli yokuşun sol üst birinci köşesinde. Nişaptacıların evi şimdi han olmuş. Üçüncü kat, deniz ayağının altında. Hrant'ın topu varmış. Tabii Anadolu'dan gelen teyze oğluna nesi ne marifeti varsa hepsini gösterme hevesinde. Ben topu ilk kez görüyordum. Bizim Ereğli'de oyuncağımız yoktu. Aşık oynamak, kabak ağacından kestiğimiz bir dalı iki bacağımızın arasına alıp ata biner gibi tozlu yollarda ha babam koşturmak, bazen de ahırdan gizlice çözdüğümüz atı bahçe duvarının dibine yanaştırıp duvarın yardımıyla ata binerek gezmek dışında pek oyun bilmezdik. Fakat ata binmek çok riskli bir işti. Zira babam öğrendiği takdirde fena sopa çekerdi. Haksız da değildi. Biz Hrant'la odanın içinden al sana ver bana ederken top açık olan pencereden sokağa gitti. Tabii ben yallah deyip merdivenlerden fırtına gibi indim ve yan sokakta topu buldum. Bu sefer çocuk haklı. Annemin Ereğli'de söylediği sözler geldi aklıma. İstanbul'da evlerin numarasını bilmezsen bulamazsın. Dedim eyvah, ben evin numarasını bilmediğime göre evi de bulamayacağım. Bunun düşüncesini bile korkuttu beni. Halbuki evin yan sokağındayım, buldum tabii. Hrant zayıf, cılız, hastalıklı bir oğlandı. Her kış mutlaka hastalanırdı. İyi hatırlarım teyzem o zamanların tedavisi sayılan ve adına vantuz çekme denilen yöntemi uygular, Hrant'ın sırtına 20-25 tane şişe çekerdi. Yerlerine tentürdiyot sürer, üstüne sıcak havlu koyardı. Küçükken bilmeyerek oksijenli su içtiğini söylerlerdi. Hrant ertesi gün akşam üzeri beni çarşı kapıya götürdü. Tramvayları gördüm. O meşhur dan dana dan dan batmanın ayağıyla vurarak seslendirdiği ve bir nevi yol üzerinden geçen yayalara ikaz kampanasıydı. Annem bana Ereğli'de hep "Oğlum bana mama" diye hitap et derdi. Nedense o kelime bana uyduruk ve özenti gibi geldiği için bir türlü mama kelimesinin ağzıma alamamıştım. Hrant bir gün beni kendi akranı, mahalle ve okul arkadaşlarıyla tanıştırdı. Hepsi acayip bir şey görmüş gibi bana bön bön bakıyorlardı. Belki de giyim kuşamım nedeniyledir. Dediğim gibi Hrant zayıf ve güçsüz bir oğlan. Herhalde onun arkadaşları yanındaki psikolojik ezikliğinden olacak, arkadaşlarının en güçlüsü ile kapılarının önündeki betonun üstünde beni güreş tutturdu. Ben nasıl olduysa oğlanı tutar tutmaz sırtının üstüne yere çaldım. Çocuğun kafası küt diye betona çarptı. Başladı mama mama diye ağlamaya. Söylenmesine hiç sevmedim bu kelimeyi. İstanbul'da ilk defa rakibimden hem de ağlarken duyunca ''Ne ağlıyorsun ulan mamanı bilmem ne edeyim'' diye gayri ihtiyari küfrediverdim. Böylece onlar bana mama demeyi, ben de onlara küfür etmeyi öğretmiş olduk. Şahrikyan Efendi. Enişte Parsel Şahrikyan Efendi, Gedikbaşı Sürp Ohannes Kilisesi'nde katiplik yapıyordu. Güldüğü çok az görülür, konuşmaktan çok okumayı ve dinlemeyi severdi. Derin kültürü olan, İngilizceyi ana dili gibi konuşabilen Şahrikyan Efendi, Bulgaristan'dan gelip İstanbul'da teyzem Aznif Hanım'la evlenmiş ve onunla birlikte Bulgaristan'a geri dönmeyi istemesine rağmen bilmediğim bir nedenle İstanbul'da kalmıştı. İstanbul'da bir süre öğretmenlik yapmış ama görme bozukluğu olduğu gerekçesiyle görevine son verilmiş. Daha doğrusu o zaman bize öğretmenlikten atılma gerekçesi olarak öyle söylendi. Ama uzun yıllar sonra asıl gerekçenin Şahrikyan Efendi'nin komünist olması olduğunu öğrenecektim. Kendisi esasen Şebin Karahisar'ın Tamzara köyünden meşhur Şahrikyan ailesindendi. Şahrikyan Efendi 1. Dünya Savaşı yıllarında askere alınır. Nakliye birliklerinde hizmet görür. Kışın donma tehlikesi geçirir. Kurtarmak için hayvan gübresi içine gömerler. Sonraları Gümüşsuyu Hastanesi'nde yatar. Teyzem onu ziyarete gittiğinde bu hasta haliyle tekrar askere alınmaması için hastaneden kaçmasına yardım eder. Samatya'nın Langa semtinde Şakaryan adlı bir Ermeni'ye ait dokumhanede çalışır. Şakaryan Efendi harbin sonuna kadar kendi oğlu Hrant ile Şahrikyan Efendi'yi bu binada saklar ve korur. Şahrikyan Efendi 1931 yılında pek genç yaşta öldü. Ölüm sebebi veremdi. Savaş yıllarının onun bünyesinde bıraktığı izler o hastalığa sebep oldu da denilebilir. İstanbul'a geldikten sonra bir müddet teyzemlerin evinde misafir olarak barındık. Teyzem temizlik meraklısı, elinden süpürge eksik olmayan hırçın tabiatlı bir kadındı. Kocası Şahrikyan Efendi ile tartışması eksik olmazdı. Eniştemin aldığı 25 lira aylıkla evini geçindirmeye uğraşıyordu. Biz de aynı evde misafir olarak bulununca geçim sıkıntıları artmıştı. Bu yüzden olsa gerek gelmemizden çok kısa bir süre sonra başlangıçtaki bize karşı ilk günlerdeki sıcaklık yerini yavaş yavaş hissedilir bir soğukluğa bırakmaya başladı. Bu bizim için anlaşılması zor bir davranıştı. Anadolu'da aile geleneklerimize göre her gün evimizde bir iki misafirimizin bulunması, annemin her gün misafir ağırlaması manevi bir mutluluk kaynağıydı ve günlük olaylar olarak görülürdü. Halbuki İstanbul yaşamında bu işlerin bizim bildiğimiz gibi olmadığını ve olamayacağını çok kısa bir süre sonra biz de anlayacaktık. Teyzem sofrada kendi çocuklarına başka, bize başka türlü davranmaya başlamıştı. Bunu yaşımız küçük de olsa biz de fark ediyor ve rahatsız oluyorduk. Durum annem için daha da zordu. O teyzemle eşinin bizim misafirliğimizin uzamasından rahatsız olmaya başladıklarını kulaklarıyla duymuştu. Annem bir ara eniştemin teyzeme annemin duyabileceğini düşünmeyerek ''Hasteki Bantok E, burası otel mi?'' dediğini duymuştu. Bize yıllar sonra anlattı bunu. Varlığımızdan duyulan rahatsızlığı gören annem ev bulmak için yollara düştü. Kısa bir süre sonra Gedikbaşı'da merdivenli yokuştan inerken sol tarafta bir kiralık ev buldu. Yozgatlı çorapçı Onnik ve kardeşi Avelislerin evlerinin alt katına taşındık. Bezcihan Ermeni Okulu. Okullar açılalı çok olmuştu. O zamanlar ana sınıfına Mangaberzede'ye giden çocuklar kırmızı üstlük giyer, beyaz yaka takarlardı. Annem aceleyle bana da önlük hazırladı ve elimden tutup Kumkapı Nişanca'daki Patrikhane'nin karşısındaki Bezcihan Okulu'na götürdü. O sene okul müdürü Agop Boğasyan Efendi'ydi. Yüzü çiçek bozuğu, çopur, hiç gülmeyen, gölgesi ağır denilen cinsten bir adamdı. Annem onunla Karaman'a gitmeden Gedikpaşa Mesopyan Okulu'nda öğretmenlik yaparken tanışmıştı. Boğasyan Efendi o zamanlar annemle aynı okulda öğretmenlik yapıyormuş. Beni okula kaydettiler. Salonda beyaz önlük giymiş, sarışın, mavi gözlü bir ana sınıfı, Mitra Gruz öğretmeni, yani Oryort ile annem benim yanımda uzun uzun Ermenice bir şeyler konuştular. Ben Ermenice bilmiyordum. Sonra sıra geldi beni sınıfa götürmeye. Bütün direnmelerime rağmen zar zor sınıfa soktular. Kapı kapandı. Annem dışarıda kalınca bende huşafın suyu tükendi. Sıralarda oturanlar o andan itibaren benim ilkokul arkadaşlarım olacaklardı. Bir an bir sessizlik oldu. Herkesin gözü bu yeni gelen kara böcek çocuğa dikildi. Tabii ben de şöyle bir hepsini süzdüm. Kızlar oğlanlar hep yan yana oturmuşlardı. Beni en arkadan üçüncü sıraya oturttular. Bir fısıltı kapladı sınıfı. Herkes sessizce birbirine bir şeyler soruyordu. Konunun ben olduğum aşikardı. Nihayet sabırları taştı. Benden daha irice ve arkamda oturan bir çocuk parmağıyla sırtıma dürttü. Döndüm. Yavaş sesle, "Hemşerim sen nerelisin?" diye sordu. Ben kendi kendime şimdi Ereğliliyim desem bunların dili dönmez. İsmi bildikleri bir şey söylemekte yarar var diyerek Konyalıyım dedim. Konyalı olduğum fısıltı halinde sınıfa yayıldı. Daha ilk gün arkamdaki iri oğlan ikide bir arkamdan dürter. Dönerim dilini çıkarır burun deliklerini sokar. Bu yaşa geldim hala öyle birine rastlamadım. Adı Pakrat'tı bu çocuğun. Böyle bir şeyi Ereğli'deki ineğimiz yapardı. Uzun dilini burun deliklerine sokar, diliyle burnunu temizlerdi. O çocuk öyle yaptıkça bizim köydeki ineğimiz gözlerimin önüne gelirdi. Fakat "Şşt Konyalı, pist Konyalı" derken iyice canımı sıkmaya başladı. Ne yapacağımı düşünürken baktım çocuklar öğretmene bir şey söyleyecekleri vakit sağ ellerinin işaret parmaklarını havaya kaldırıp "Oryort dersek" diye bağırıyorlardı. Ben hemen parmağımı kaldırıp o kelimeleri tekrar ettim. Öğretmen hayretle bana bakınca, "Şu arkadaş bana böyle yapıyor," dedim. Öğretmen geldi, kulağından sündürüp kapının yanındaki duvarın önüne götürdü ve tek ayak üstünde durma cezası verdi. Bendeki keyfi diyecek yok. Uzaktan uzağa göz göze gelince bakışlarında "Sen görürsün" der gibi bir ifade verdi. Okulda Ermeni tarihi okumak yasaktı. Yasağı koyan Milli Eğitim'di. Ama okul müdürümüz Agop Boğasyan Efendi yasak olmasına rağmen okulda bize Ermeni tarihi dersi verdirirdi. Çok iyi de tarih kitaplarımız vardı. Başka bir Ermeni öğretmen muhtemelen Boğasyan Efendi'yi kıskandığı için okulda Ermeni tarihi dersi verildiğini ihbar ediyor Milli Eğitim'e. Tam Ermeni tarihi dersi sırasında geldiler Marif'ten. Kitaplarımızı yakaladılar. Okul müdürü Boğasyan Efendi ile Ermeni tarihi dersi veren öğretmenleri de görevden aldılar. Boğasyan Efendi'nin yerine de o ispiyoncuyu müdür yaptılar. Ben o zaman ilkokul 4. sınıftaydım. Bizden büyük sınıflardaki çocuklar büyük tepki gösterdiler bu olaya. İspiyoncuya hakaretler yağdırdılar. Adam bir hafta dayanamadı, kaçtı gitti okuldan. Bezciyan'da Emin Bey adında bir Türkçe öğretmeni vardı. Cumhuriyet'in heyecanlı yılları. O kel kafalı Emin Bey ikide bir, "Ermeni diye bir şey yok, siz hepiniz Türksünüz" derdi bize. Benim de o zamandan kafama takılırdı. "Biz Türk'üz de burada ne işimiz var?" diye. "Bir oğlum var, adını Vural koydum" der Emin Bey. "Hocam adını niye Vural koydunuz?" diye sorduğumuz zaman bize verdiği cevap ürkütücüydü. "Büyüdüğünde babam adımı neden Vural koymuş diye düşünecek. Sonra anlayıp ve vurup kırıp adıları geri alacak." Bu ırkçı adam bizim kafamıza milliyetçiliği soktu. Sonra Getronogan Lisesi'ne gittiğim zaman Bezciyan'dan uzaklaştırılan bir öğretmeni orada gayri resmi olarak çalışırken gördüm. Bize Ermeni tarihi öğrettiği için okuldan atılanlardan biriydi. Bir ara Kumkapı'da bir bakkaliye dükkanı açtı. Jamanak Bakkaliyesi'ydi adı. Bakkallık yaptı bu öğretmen ayakta kalabilmek için. Devleti yönetenlerin tüm kaygısı bu coğrafyada başka bir ulusal kimliği tanımamaktı. Bezciyan'da her yıl iki sınıf birden atlattılar beni. Okulu kısa sürede bitirdim. Çocukça bir çılgınlık. Barutla oyun. Bezciyan okulunda Abedis Kellecihan diye bir arkadaşım vardı. Esmer bir oğlandı. Abedis'in babası bit pazarında hurdacıydı. Bir gün sohbet ederken Abedis hurdaların arasında mermi bulduklarını, söktükleri mermilerin içinden barut çıktığını söyledi. Boş kovanları da satıyorlarmış. Muzip bir çocuktum. Bir gün Abedis'e şu baruttan biraz getirsene dedim. Abedis de bir zarfa koyarak bir miktar barut getirdi. Yemekhanede vanlı bir hademe çalışırdı. Büyük bir mangalın üstünde çocukların yemeğini ısıtırdı. Biz bir ara kağıttan fişekler yaptık, içine barut koyduk. Onları da getirdik, mangalın kenarında külün içine gömdük. Yemek saatinde aşağıdaki yemekhaneye indik. Hademe yemekleri ısıtıyor, herkese yemeğini tek tek dağıtıyor. Arada sırada maşayla ateşi karıştırınca barutlar fos fos patlıyor. Mangaldaki küller yemeklerin içine giriyor. Çok şaşırdı adamcağız, anlayamadı bunun nedenini. Nereden düşünebilir ki biz küllerin arasında kağıtlarla barut yerleştirdik? Adamın aklı ermedi olanlara. Bu eğlence bitti. Biraz barut kaldı zarfın içinde. Yukarıya çıktık sınıfa. Dışarıda da hava çok soğuk olduğu için bahçede oynamak mümkün değil. Kızlar dahil bütün çocuklar sınıfta, sobada yanıyor. Herkes sobanın etrafına toplanmış, elini sobaya uzatmış, ısınmaya çalışıyor. Sobaya yakın oturan ve baruttan habersiz olan Agop'a, içinde barut olan zarfı uzattım ve gayet rahat bir şekilde, "Agop, şunu sobanın alt deliğinden içeri atabilir misin?" dedim. Agop zarfı aldı, aşağı delikten sobaya attı. Ateşle temas eden barut büyük bir gürültüyle patlayarak sobanın kapağını tavana fırlattı. Kızlar bağırışarak kaçıştılar. İçeri duman doldu. O dumanın arasından baktım, Agop sınıfın kapısından dışarı çıktı gitti. Pencereleri açtık, sınıfı havalandırdık. Sanki bu işin tertipçisi biz değilmişiz gibi davrandık ve kimseye söz etmedik bundan. Ama Agop bir daha okula gelmedi. Seneler sonra Bakırköy'de biber oğullarının bir dükkanını yapıyorum köşe başında. Sokağın içinde de büfe gibi bir yer var. Oraya gittim yiyecek bir şeyler almak için. Allah Allah, baktım büfedeki adam Bezciyan'daki Agop'a benziyor. Döndükten sonra oradakilere, "Büfecinin adı Agop mu?" diye sordum. "Evet," dediler. Tekrar gittim büfeye. "Ne haber Agop?" dedim. "Ben tanımadım seni." Ulan Bezciyan'da barut deyince Agop'un yüzü değişti. "Tahsil hayatıma mal oldun sen. Korkudan bir daha okula gidemedim," dedi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 92.